Ayrım 25, sayfa 250, bölüm 35, dalış. Liseren Gölü'nün parlak ve kara yüzeyi sisle örtülmüştü. Ağaçlar kambur omuzlarıyla kasvetli ve sessiz birer tanık gibi kıyı boyunca sıralanıyordu. Gölün sakinliği, yüksek sesle verilen emirler, telsiz konuşmaları ve dalgıçların şişme botlardan kendilerini geriye doğru suya bırakırken çıkardıkları su sesiyle bozuluyordu. Halat imalathanesine en yakın olan kıyıdan başlamışlardı. Arama ve kurtarma ekiplerinin şefleri dalgıçlarını bir yelpaze düzeninde dağıtmıştı ve şimdi her biri kıyıda dikilip sorumlu oldukları arama bölgesinin planında kutuları teker teker karalıyor, dalgıçların durmasını ya da geri gelmesini istediklerinde dalgıç halatlarını çekerek onlara işaret veriyordu. Jarl ile Andreasen gibi profesyonel dalgıçların halatında sözlü iletişim kurmaları için yüzlerini tamamen kaplayan maskelere bağlı kablolar da vardı. Jarl ile kurtarma eğitimini tamamlayalı henüz 6 ay olmuştu ve bu tür dalışlarda hala nabzı yükseliyordu. Yüksek nabız ise daha fazla oksijen harcanması anlamına geliyordu. Briss gibi itfaiye merkezinin daha tecrübeli dalgıçları ona çok sık yüzeye çıkıp oksijen tüpü değiştirdiği için Şamandıra lakabını takmıştı. Jarl'e yukarıda hala bol güneş ışığı olduğunu biliyordu ama aşağısı gece kadar karanlıktı. Göl yatağının 1,5 metre üzerinde yüzmeye çalışsa da hala dipteki çamur havalanıyor, fenerinden gelen ışığı yansıtarak onu kısmen kör ediyordu. Her iki yanında birkaç metre mesafede başka dalgıçlar olduğunu biliyordu bilmesine ama yine de yalnız hissediyordu. Yalnız ve iliklerine kadar donmuş. Üstelik önlerinde suyun altında geçirecekleri birkaç saat daha vardı muhtemelen. Diğer herkesten daha az havasının kaldığının farkındaydı ve kendine küfrediyordu. İtfaiye merkezinin tüp değiştiren ilk dalgıcı olsa yine iyiydi. Gönüllü kulüp dalgıçlarından bile daha erken yüzeye çıkmaktan korkuyordu. Yeniden önüne odaklandı ve nefesini tuttu. Oksijen harcamamak için yapmamıştı bunu. Fener ışığının tam ortasında, karaya yakın olan çamurlu göl yatağında dalgalanan ot ormanının içinde serbestçe yüzen bir cisim gördüğü içindi. Bu, göle ait olmayan, bu gölde yaşamayan bir cisimdi. Tamamen yabancı bir silüet. O yüzden hem bu kadar büyüleyici hem de korkutucu duruyordu. Belki de bu kadar canlı görünmesini sağlayan şey, ışıkta parlayan siyah gözleriydi. Her şey yolunda mı Jarl'e? Konuşan ekip şefiydi. Şefin görevlerinden biri de ekibindeki dalgıçların nefesini dinlemekti. Sadece nefes alıp almadıklarını değil, herhangi bir endişe ya da aşırı rahatlık belirtisi olup olmadığını kontrol etmek içindi. 20 metreden sonra beyinde azot birikmesiyle beraber azot uyuşukluğu yani bilinen adıyla vurgun gerçekleşebilir, dalgıçlar bazı şeyleri unutmaya, basit işleri yapmakta zorlanmaya başlayabilir, daha da derinlerde baş dönmesi, görüş kaybı gibi sorunlar yaşayıp alenen mantıksız davranışlar sergileyebilirlerdi. Jarl'e uydurma olup olmadıklarını bilmiyordu ama 50 metrede gülerek maskelerini çıkartan dalgıçların hikayelerini duymuştu. Onunsa şimdiye dek tattığı tek uyuşukluk cumartesi geceleri sevgilisiyle birlikte kırmızı şarap içerken hissettiği sıcak bir huzurdan ibaretti. Jarl'e Andreasen yolunda dedi ve yeniden nefes almaya başladı. Oksijen ve azot karışımını içine çekti. Serbest bıraktığı kabarcık kümeleri can havliyle yüzeye çıkmak için kulaklarının dibinden geçerken onların uğultusunu işitti. Büyük bir kızıl geyikti bu. Dev boynuzları gölün kayalık zeminine takıldığından olsa gerek baş aşağı duruyordu. Kıyıda otlanırken göle düşmüş olmalıydı. Ya da bir şey ya da birisi onu suyun içine kovalamıştı. Yoksa burada ne işi vardı ki? Büyük ihtimalle suyun içindeyken sazlara ve nilüferlerin uzun saplarına dolanmış, kurtulmaya çalıştıkça o yeşil, güçlü kollara daha da fazla sarılmıştı. Ardından suyun altına çekilmiş ve ölene dek boğuşmaya devam etmişti. Dibe kadar batmış, bakteriler vücudunu gazla doldurup onu tekrar yükseltene kadar da öyle yatmıştı. Fakat boynuzları dipte yetişen yeşil bitkilerin oluşturduğu ağa takılmıştı. Birkaç güne kalmadan içindeki gaz çekilecek ve yeniden dibe batacaktı. Tıpkı suda boğulan insanların cesetleri gibi. Aradıkları kişinin başına da aynısı gelmişti belki. Yüzeye çıkamadığı için cesedi bulunamamıştı. Durum böyleyse gölün aşağısında bir çamur katmanının altında yatıyor olmalıydı. En ufak dalgalanmada girdap gibi havalanan çamur, böylesi küçük arama bölgelerinin bile sırlarını sonsuza dek saklayabileceğini gösteriyordu. Jarl Andreasen büyük dalgıç bıçağını çıkardı. G'ye doğru yüzdü ve boynuzlarını tutan sapları kesti. İçinde şefinin hoşuna gitmeyeceğine dair bir his olsa da bu yakışıklı hayvanın suyun altında durmasına gönlü razı gelmemişti. G'in leşi yarım metre yükseldi ama gitmesine izin vermeyen daha uzun saplar vardı. Jarl'e dalgıç halatının sazlara dolanmamasına özen göstererek telaşla birkaç bıçak darbesi daha savurdu. Derken halatın çekildiğini hissetti. Onu kızdıracak kadar sert bir çekişti. Bir an için dikkatini kaybettirecek kadar sert. Bıçak elinden kayıp düştü. Fenerini aşağı doğru tuttu ve bıçağın parıldayarak çamur deryasının içinde kayboluşunu gördü. Dikkatle bıçağın peşinden yüzdü. Elini daldırınca çamur bir kül bulutu gibi üzerine doğru havalandı. Eliyle dibi yoklayarak yüzmeye devam etti. Taşları, dalları, kaygan, çürük yeşil otları hissetti. Ve sert bir cismi, bir zinciri. Muhtemelen bir tekneden düşmüştü. Daha fazla zincir geldi eline. Sonra da başka bir şey. Sert bir şeyin kıvrımlarını hissetti. Bir delik ya da boşluk gibiydi. Bir kabarcık ordusunun ani tıslamasını işitince zihni bunun ne anlama geldiğini çözdü. Korkuyordu. Her şey yolunda mı Carle? Carle. Hayır, her şey yolunda değildi. Kalın eldivenlerine yeterli oksijen alamayan beynine rağmen elin neye soktuğundan adın gibi emindi. Bir insanın açık duran ağzıydı bu. Kısım 4. Bölüm 36. Helikopter. Mikael Bellman göle bir helikopterle geldi. Yolcu koltuğundan iki büklüm aşağı inip halat imalathanesine koştururken pervanenin kanatları sisi pamuk helva gibi dağıttı. Kolka ve Beavis de yarı koşar adımlarla onu izledi. Sedye taşıyan dört adam karşı yönden geliyordu. Bellman onları durdurup battaniyeyi kaldırdı. Sedyenin üzerine eğilip çıplak, bembeyaz ve şişmiş cesedi titizlikle incelerken adamlar yüzlerini çevirdi. Teşekkürler dedi ve helikoptere doğru devam etmelerine izin verdi. Bellman yamacın tepesinde durdu ve aşağıda bina ile göl arasında dikilen insanlara baktı. Üzerlerindeki teçhizatla dalış kıyafetlerinden kurtulmakla meşgul olan dalgıçların arasında Bate Lone ile Kaja Sornes'i görebiliyordu. Harry Hall ise daha ileride bölge polisi Sky olduğunu tahmin ettiği bir adamla konuşuyordu. Komiser Brevis ve Kolka'ya beklemelerini işaret etti ve kıvrak çevik adam adımlarla yamaçtan aşağı doğru yürüdü. Merhaba Sky dedi. Uzun trenç kotundaki dal parçalarını eliyle temizleyerek. Mikael Bellman, Kripos'tan. Telefonda görüşmüştük. Doğru dedi Sky. Şu dedektifin adamları burada halat bulduğu akşam. Baş parmağıyla arkasında duran Harry'i gösterdi. Ve görüyorum ki yine burada dedi Bellman. Benim olay yerimde bu adamın ne işi var insan merak ediyor tabii. Şöyle ki dedi Harry boğazını temizleyerek. Birincisi buraya bir olay yeri denemez. İkincisi ben kayıp birini arıyorum. Sanırım aradığımız kişiyi de bulduk. Sizin üçlü cinayet nasıl gidiyor? Bir şey bulabildiniz mi? Havas'taki kulübeyle ilgili bilgilerimizi aldınız değil mi? Bölge polisi Bellman'ın bakışını görüp aşırıya kaçmayan bir çabuklukla yanlarından kaçtı. Bellman gölü izlerken işaret parmağına merhem sürüyormuş gibi alt dudağında gezdirdi. Pekala Hall. Amirin Gunnar Hagen'le birlikte sadece işinizi kaybetmekte kalmadığınızın ayrıca görevi ihmal etme suçundan yargılanacağınızın farkındasın değil mi? Hem bize verilen görevi yerine getirdiğimiz için mi? Bana kalırsa Adalet Bakanlığı Marit Olsen'in öldürüldüğü halatın yapıldığı imalathanenin hemen yanında neden bir kayıp arama çalışması başlattığınızı öğrenmek için sizden hayli kapsamlı bir açıklama isteyecek. Cinayet masası ekibinize zaten bir şans verdim. Bir daha vermeyeceğim. Buraya kadar Hall. Biz de o halde Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı bir açıklamasını yaparız Bellman. Haliyle halatın alındığı yeri nasıl bulduğumuzu, Elias Skok ve Havas'taki kulübeye nasıl ulaştığımızı, Adel Vetlesen adında dördüncü bir kurban olduğunu nasıl öğrendiğimizi ve onu bugün burada nasıl bulduğumuza dair bilgileri de aktarırız. Kripos'un o kadar insan gücü ve kaynakla iki aydan uzun zamandır başaramadığı işi nasıl yaptığımızı onlar da öğrenmiş olur. Ne dersin Bellman? Bellman cevap vermedi. Yoksa Adalet Bakanlığı ülkedeki cinayetleri soruşturmaya kimin daha uygun olduğunu yeniden gözden geçir diye mi korkuyorsun? Kendine fazla güvenme Hall. Seni böyle yok ederim. Perman parmaklarını şıklattı. Neyse dedi Harry. İkimizin de eli kazanacak gibi değil. Ateşkese ne dersin? Ne saçmalıyorsun? Size her şeyi verelim. Elimizdeki her şeyi. Tüm takdiri siz toplayın. Bellman göz ucuyla dedektife baktı. Bize neden yardım edesin ki? Çok basit dedi Harry paketten son sigarayı çekerek. Bana katillerin yakalanmasına yardımcı olayım diye para veriyorlar. Benim işim bu. Bellman yüzünü ekşitti. Başını ve omuzlarını gülüyormuş gibi kaldırdı ama dudaklarından en ufak bir kahkaha dökülmedi. Hadi ama Hall, ne istiyorsun? Harry sigarasını yaktı. Gunnar Hagen, Kaja Holnes ve Björn Holm'in bu suçlamaya dahil olmasını istemiyorum. Teşkilattaki gelecekleri sağlama alınacak. Bellman dolgun alt dudağını baş parmağıyla işaret parmağının arasına sıkıştırdı. Bunu bir düşünürüm. Ayrıca ben de soruşturmaya katılmak istiyorum. Elinizdeki tüm malzemeye ve kaynağa erişim istiyorum. Bu kadarı yeter dedi Bellman elini kaldırarak. Kulağın duymuyor mu Hall? Sana bu vakadan uzak durmanı daha kaç kez söyleyeceğim. Bu katili yakalayabiliriz Bellman. Şu anda onun yakalanması bu görevin kime ait olduğundan çok daha önemli olsa gerek. Haksız mıyım? Sakın benimle diye bağırdı Bellman. Birkaç kişi dönüp bakınca kendini tuttu. Harry'ye bir adım yaklaşıp sesini alçattı. Sakın bana aptal muamelesi yapma Hall. Harry'nin sigara dumanı rüzgarda Bellman'ın yüzüne vursa da komiser gözünü kırpmadı. Harry omuz silkti. Biliyor musun Bellman? Bence senin derdin güç ya da politika değil. Sen günü kurtaran kahraman olmak isteyen küçük bir çocuksun. Bu kadar basit. Ve masalını bozacağım diye ödün kopuyor. Ama bu işi çözmenin kolay bir yolu var. Mesela fermuarları indirip dalgıçların teknesine kadar hangimiz işeyebilecek görebiliriz. Mikael Bellman bu defa gerçek ve sesli bir kahkaha patlattı. Uyarı tabelalarını görmedin galiba Harry. Sağ eliyle öyle hızlı bir hamle yaptı ki Harry karşılık vermeye fırsat bulamadan sigarası dudaklarının arasından uçtu ve tıslayarak suya düştü. Sigara öldürür. Hoşça kal. Harry havalanan helikopterin sesini duyarken suda yüzen son sigarasını izledi. Kağıdı gri ve ıslak, ucu siyah ve ölüydü artık. Dalgıç ekibinin teknesi Harry, Kaja ve Bait'i otoparkın olduğu kıyıya bıraktığında hava kararmaya başlamıştı. Ağaçların arasında ani bir hareketlenme oldu ve ardından fotoğraf makinelerinin flaşları patladı. Harry tek kolunu istemsizce kaldırdı ve Roger Guillaume'in karanlığın içinden gelen sesini işitti. Harry Hall, genç bir kadının cesedini bulduğunuza dair söylentiler var. İsmini söyler misiniz? Diğer cinayetlerle bağlantısı olduğundan ne kadar eminsiniz? Yorum yok dedi Harry. Yarı kör bir halde yolunu bulmaya çalışarak. Bu şu an için bir kayıp vakası ve tek söyleyebileceğim şey aradığımız kişi olması muhtemel bir kadın bulduğumuz. Bahsettiğiniz cinayet vakaları için lütfen sorularınızı Kripos'a yöneltin. Kadının adını öğrenebilir miyiz? Önce kimliğinin teşhis edilmesi ve yakınlarına haber verilmesi gerekiyor. Ama şu ihtimali göz ardı, her zamanki gibi hiçbir ihtimali göz ardı etmiyorum Gendem. Basın toplantısı yapılacak. Harry arabaya bindi. Kaja motoru çalıştırmış, Bait Lön arka koltukta yerini almıştı. Arkalarında flaşlar patlarken ana yola çıktılar. Evet dedi Bait Lön, koltukların arasından öne eğilerek. Adel Vettes'in arama çalışmanız nasıl burada sonuçlandı? Hala bir açıklama yapmadınız. Tamamen tümden gelin mantığıyla dedi Harry. Muhakkak diyerek it çekti Bait. Aslında daha önce anlatmadığım için kendime kızıyorum dedi Harry. En başından beri katilin neden bir parça eski halat için onca yolu tepip kullanılmayan bir halat imalathanesine gelmiş olabileceğine kafa yoruyordum. Bir mağazadan herhangi bir halat alabilecekken neden izi sürülebilir bu halatı seçtiğine de. Cevap aslında belliydi. Ama ancak oturup Afrika'daki bir derin gölü izlerken fark edebildim. Katil buraya halat için gelmedi. Yakınlarda bulabildiği tek halat buydu ve onu burada başka bir iş için kullandı. Ama sonra yanında götürüp Marit Olsen'i öldürmek için de kullandı. Buraya geliş sebebi kurtulması gereken bir ceset olmasıydı. Adel Vettesen. Bölgenin polisi Sky buraya ilk geldiğimizde söylemişti. Burası gölün en derin ucuydu. Katil cesedin pantolonunu taşla doldurdu. Belini ve bacaklarını halatla bağladı. Sonra da göle bıraktı. Kadının buraya ölü olarak getirildiğini nereden biliyorsun? Belki onu burada boğmuştur. Boynunun etrafında geniş bir kesik var. Bahse girerim otopside ciğerlerinde su çıkmayacak. Ve kanında Charlotte'da Borgne'de olduğu gibi ketonom çıkacak dedi Bait. Ketonomun çabuk etki gösteren bir anestezik ilaç olduğunu yeni öğrendim dedi Harry. Daha önce duymamış olmam tuhaf. O kadar da tuhaf değil dedi Bait. Hastaları kendi kendilerine solunum yapma imkanı tanıyarak uyutmak için kullanılan Ketalar isimli ilacın eski ve ucuz bir çeşidi. Yan etkileri yüzünden 90'larda Avrupa Birliği ve Norveç'te yasaklandı. O yüzden genellikle sadece az gelişmiş ülkelerde görebilirsin. Kripos ketanomu bir süre önemli bir ipucu olarak gördü ama hiçbir şey bulamadılar. 40 dakika sonra Bait'i Breen'deki Crims Teknik binasına bırakırlarken Harry Kaja'dan beklemesini istedi ve arabadan indi. Sana sormak istediğim bir şey var dedi. Ah öyle mi dedi Bait. Titreyerek ellerini ovuşturdu. Senin olası bir olay yerinde ne işin vardı? Björn neden orada değildi? Çünkü Bellman Björn'e özel görevler verdi. Ne gibi görevler? Tuvalet temizlik gibi mi? Hayır, Crims Teknik koordinasyonu ve stratejik planlama. Ne? Harry kaşlarını kaldırdı ama bayağı bir terfi. Bait omuz silkti. Björn işinde iyidir. Zamanı gelmişti zaten. Başka soru? Yok. Hoşça kal. Hoşça kal. Ha bu arada bir saniye. Senden Bellman'a halatı nerede bulduğumuzu söylemeni istemiştim ya. Ona ne zaman haber vermiştin? Beni gece aramıştın. O yüzden ben de ertesi sabaha beklemiştim. Neden sordun? Öylesine dedi Harry öylesine. Arabaya döndüğünde Kaja telefonunu hemen cebine soktu. Cesedin haberi Aftenposten'in sitesine çıkmış bile dedi. Sahi mi? Dediklerine göre senin kocaman bir resmini koyup adını ve soyadını yazmışlar ve senden soruşturmayı yürüten olarak bahsetmişler. Tabii olayı hemen diğer cinayetlere bağlamışlar. Demek öyle. Aç mısın? Hem de çok. Planın var mı? Yoksa sana yemek ısmarlayayım. Harika olur. Nerede? Ekeberg restoranında. Oo, pahalı bir yer. Orayı seçmenin özel bir nedeni var mı? Bir arkadaşım eski bir anıyı hatırlatınca aklıma geldi de. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Malum ergenlik. Ergenlik mi? Çabuk anlat. Harry güldü. Şehir merkezine yaklaşırlarken ve Ekeberg'in tepesine kar yağmaya başlamışken Harry ona Killer Queen'i, bir zamanlar Oslo'nun en çekici ve işlevsel binası olan, yenilendikten sonra bugünlerde de eski halini aratmayan Ekeberg restoranındaki güzel kadını anlattı. Ama 80'lerde öyle köhne bir haldeydi ki müdavimleri bile mekana uğramaz olmuştu. İnsanların masa masa dolaşıp bardakları devirmemeye çalışarak birbirini dansa davet ettikleri sarhoş yuvası bir dans restoranına dönmüştü. Kendine bir eş bulanlar düşmemek için birbirlerine tutunarak pistte sallanırdı. Anladım. Ölstein, Tresco ve ben Nordstrand sahilindeki Alman sığınaklarının tepesine gidip bira içer, ergenliğimizin bitmesini beklerdik. 17 olduğumuzda gözümü karartıp restorana girmeye, yaşımı büyük gösterip içeri kaçmaya başladım. Kapıda dil dökmene gerek yoktu. Mekan para kazanmanın derdindeydi nasıl olsa. Müzik grubu berbattı ama en azından Nights in White Satin'ı çalabiliyorlardı. Neredeyse her gece gelen ve herkesin ilgi odağı olan bir müşterileri vardı. Biz ona Killer Queen derdik. Dişi bir savaş gemisi gibiydi. Savaş gemisi mi? Kaja güldü. Sen de abayı ona mı yaktın? Evet dedi Harry. İnsanı tam donanımlı bir kalyon gibi ezip geçiyordu. İnanılmaz seksi ve korkutucuydu. Vücudu bir panayır yeri gibiydi. Hız treninin raylarını andıran kıvrımları vardı. Kaja daha da sesli güldü. Mahalle lunaparkı desene şuna. Sayılır dedi Harry. Ama Ekeberg restoranına gitmenin asıl amacı bana kalırsa görünmek ve milleti kendisine hayran bırakmaktı. Tabii bir de mekanın kart çakallarından bedava içki içmek. Kimse Killer Queen'in adamlardan biriyle dışarı çıkarken görmemişti. Belki de bizi büyüleyen şey buydu. İlgi görmek için kendisinden birkaç gömlek aşağıdaki insanların arasına inen ama yine de tarzını bozmayan bir kadın olmasıydı. Ne oldu peki? Bir gece Ölstein ve Tresco onu dansa davet edebilirsen bana viski ısmarlayacaklarını söylediler. Tramvay hattını geçtiler ve restoranın olduğu tepeyi çıkmaya başladılar. Dedi Kaca, davet ettim. Sonuç, birlikte dans ettik. Sonunda ayaklarına basılmasından sıkıldığını söyledi ve dışarıda yürüyelim mi diye sordu. Önce o çıktı. Ağustos ayıydı, sıcaktı ve gördüğün üzere burada ormandan başka bir şey yok. Her yerde sık ağaçlar ve kuytu yerlere giden patikalar var. Sarhoştum ama yine de o kadar heyecanlıydım ki bir şey desem sesimin titrediğini anlayacak diye korkuyordum. O yüzden çenemi kapalı tuttum. İyi de oldu. Sürekli o konuştu, bana bir şey bırakmadı. Sonra da birlikte evine gitmeyi teklif etti. Kaja kıs kıs güldü. Oo, evde neler oldu? İstersen onu da yemekte konuşalım, geldik. Otoparkta boş bir yere girdiler, arabadan indiler, restoranın merdivenine tırmandılar. Baş garson onları yemek salonunun girişinde karşıladı ve adlarını sordu. Harry rezervasyon yaptırmadıklarını söyledi. Garson gözlerini devirmemek için kendini zor tuttu. Bar bölümünden sigara aldıktan sonra restorandan çıkarlarken 2 ay boyunca dolu diye homurdandı Harry. Sanırım burayı restorana su sızarken ve tuvaletteyken arkadan fareler ciyaklarken daha çok seviyordum. En azından içeri girebiliyorduk. Boş ver, gel sigara içelim dedi Kaja. Aşağısında Oslo'ya dek inen bir ormanın başladığı alçak bir tuğla duvarın üzerinden atladılar. Batıda bulutlar turuncu ve kırmızıya çalıyor, otobanda kuyruk olan araçlar şehrin siyahlığında fosforlu birer ışık gibi parlıyordu. Şehri pusu kurup etrafını gözleyen bir hayvana benzetti Harry. Avını bekleyen kamufle olmuş bir yırtıcıya. Paketten 2 sigara çıkarıp yaktı ve birini Kaja'ya uzattı. Hikayenin geri kalanı, dedi Kaja sigarasından bir nefes alarak. Nerede kalmıştık? Killer Queen seni evine götürdü. Hayır, sana sadece bana gelmek ister miyim diye sordu. Ben de kibarca geri çevirdim. Geri mi çevirdin? Yalan söyleme, niye? Geri döndüğümde Ölstein ve Tresco da aynısını sordu. Ben de onlara iki dostum ve bedava viskiler beni beklerken öylece çekip gidemeyeceğimi söyledim. Kaja gülüp sigarasının dumanını manzaraya doğru üfledi. Tabii ki onlara yalan attım dedi Harry. Doğrulukla bir ilgisi yoktu. Bu kadar baştan çıkarıcı bir teklifi duyan kimse arkadaşını filan tanımaz. Asla. Gerçek şu ki cesaret edemedim. Killer Queen benim için ürkütücü derecede klas biriydi. Bir müddet sessizce oturdular. Şehrin uğultusunu dinleyip yukarı doğru kıvrılan dumanları izlediler. Bir şey düşünüyorsun Kaja. Belman'ı düşünüyorum. Nasıl her şeyden hemen haberdar olabildiğini. Sadece Norveç'e geldiğimi değil, hangi uçakla geldiğimi bile biliyordu. Belki Emniyet Müdürlüğü'nde adamları vardır. Sky bugün Liseren Gölü'nde bir şey söyledi. Belman onu daha bizim imalathaneye gittiğimiz akşam bir halat için aramış. Ciddi misin? Ama Bate ertesi sabaha kadar Belman'a halattan bahsetmediğini söylüyor. Harry yamaçtan aşağı süzülen külün ateşini takip etti. Bir yönde adli tıp ve stratejik planlama koordinatörlüğüne atanmış. Kaja hayretle dedektife baktı. Doğru olamaz Harry. Harry cevap vermedi. Björn Holm ha? Yaptıklarımızı Belman'a o söylemiş olabilir mi ki? İkiniz yıllarca birlikte çalıştınız. Siz arkadaşsınız. Harry omuz silkti. Söylediğim gibi dedi. Sigarasını yere atıp topuğuyla ezerek. Baştan çıkarıcı bir teklif duyan kimse arkadaşını tanımaz. Schroeder's'te günün spesiyelini yemeye ne dersin? Artık sürekli bir rüya görüyorum. Yaz ayıydı ve ona aşıktım. Yaşım çok gençti. Ve bir şeyi yeterince istersen benim olur sanıyordum. Adel. Onun gülüşü, onun saçları ve onun vicdansız kalbi vardı sende. Haftenpost'tan da seni buldukları yazıyor. Umarım için de dışın kadar kirlenmiştir artık. Vakanın dedektif Harry Hole'a verildiği yazıyor bir de. Kardan adamı yakalayan dedektif. Belki hala umut vardır. Belki bu polis diğer hayatları kurtarır. Kim bilir. Adel'in Verdens Gang internet sitesindeki fotoğrafını bastırdım ve duvara astım. Havas Kulübesi'nin konuk defterinden yırtılan sayfanın hemen yanına. Artık geriye 3 isim kaldı sadece. Ve bunlardan biri bana ait. Ayrım sonu sayfa 267.